Gülün Adı, Umberto Eco, 47. Ayrım. 5. Gün, ikindi. Adalet dağıtılıyor ve herkesin haksız olduğuna dair tedirgin edici bir izlenim ediniliyor. Bernardo Cui, büyük ceviz masanın tam ortasında oturuyordu. Yanında bir dominiken yazmanlık işlevini yerine getiriyordu. Papalık heyetinden yüksek rütbeli iki kişi yargıç olarak yanında oturuyordu. Kilerci masanın önünde, İki okçu arasında ayakta duruyordu. Başrahip William'a dönerek fısıldadı. Yargılamanın yasal olup olmayacağını bilmiyorum. 1215'te Latere Danışma Kurulu 37. yasasında bir kimsenin ikamet yerinden yaya iki günlük yoldan daha da uzakta oturan yargıçların önüne çıkarılamayacağını öngörmüştür. Gerçi burada belki durum değişik, uzaktan gelen sanık değil yargıç ama sorgucu tüm olağan yargılama usullerinden bağışıktır, dedi William. Ortak hukuk ilkelerine uymak zorunda da değildir. Özel bir ayrıcalığı vardır. Hatta avukatları dinlemek zorunda da değildir. Kilerciye baktım. Remillo acınacak bir duruma indirgenmişti. Ürkmüş bir hayvan gibi bakıyordu çevresine. Korkunç bir törenin devinimlerini, el ve kol hareketlerini tanımıştı sanki. Birbirinden korkunç iki nedenden ötürü korktuğunu şimdi biliyorum. Birincisi, görünüşe bakılırsa iğrenç bir suç üstünde yakalanmıştı. Öteki de, Bernardo bir gün önce dedikoduları ve üstü kapalı sözleri bir araya getirerek soruşturmasına başladığı zaman geçmişin aydınlanacağından korkuyordu. Salvatore'yi tutukladıklarını görünce yılgınlığı daha da artmıştı. Umarsız Remillo kendi korkularının pençesinde kıvranırken, Bernardo kurbanlarının korkusunu yılgınlığa dönüştürmenin yollarını biliyordu. Konuşmuyordu. Herkes sorguyu başlatmasını beklerken o ellerini önündeki kağıtların üstüne koymuş, dalgın dalgın onları düzenliyormuş gibi yapıyordu. Gerçekte bakışları sanığa dikilmişti. Korkma, senin iyiliğinden başka bir şey istemeyen kardeşçe bir topluluğun ellerindesin dercesine iki yüzlü bir hoşgörü. Neyin senin iyiliğin için olduğunu bilmiyorsun. Az sonra söyleyeceğim sana bunu dercesine buz gibi bir alay. Ne olursa olsun ben senin tek yargıcınım. Benim elimdesin dercesine acımasız bir ciddilik karışımı vardı bu bakışta. Bütün bunlar kilercinin bildiği şeylerdi. Ama sessizlik ve yargıcın ağırdan alması onları unutmak şöyle dursun, neredeyse daha çok tadına varmasına yol açtı. Öyle ki kendini gittikçe daha aşağılanmış hissedecek, tedirginliğe gevşemeye değil umutsuzluğa dönüşecek, tümüyle yargıca ait olacak, onun elleri arasında mum gibi yumuşayacaktı. Sonunda Bernardo sessizliği bozdu. Birkaç kalıplaşmış törensel söz söyledi. Yargıçlara şimdi ikisi de aynı derecede iğrenç iki suçtan dolayı sanığı sorguya çekeceklerini, bunlardan birinin herkesçe açıkça bilindiğini ama bunun ötekinden daha az kınanması gerektiğini, çünkü sanığın sapkınlık suçundan arandığı sırada adam öldürürken suçüstü yakalandığını söyledi. Söylenmişti işte. Kilerci, güçlükle kımıldatabildiği zincire vurulmuş elleriyle yüzünü örttü. Bernardo sorguya başladı. ''Adın ne?'' diye sordu. ''Varaginelli Remillo. 52 yıl önce doğdum ve daha çocuk yaşta Varaginelli Minoritlerin manastırına girdim. Peki nasıl oluyor da şimdi Aziz Benedikten tarikatındansın? Yıllar önce Papa Santa Romana buyruğunu çıkardığı zaman Fraticello'ların sapkınlığa bulaştırılmaktan korktuğum için, onların düşüncelerine hiçbir zaman katılmamış olsam bile, kışkırtmalarla dolu bir ortamdan kaçmanın günahkar ruhum için iyi olacağını düşündüm ve bu manastırın rahipleri arasında kabul edilmeyi sağladım. 8 yılı aşkın bir süredir burada kilerci olarak hizmet ediyorum. Sapkınlığın baştan çıkarıcılığından kaçtın diye alay etti Bernardo. Daha doğrusu, sapkınlığın zararlı otunun kökünü kazımaya azmetmiş kimselerin soruşturmasından kaçtın ve iyi yürekli Clancy rahipleri seni ve senin gibileri aralarına almakla bir iyilikseverlik davranışında bulunduklarına inandılar. Ama cübbe değiştirmek, sapkınlık kötülüğünü ruhtan silmeye yetmez. Bu nedenle tövbe bilmez ruhunun derinliklerinde neler döndüğünü ve bu kutsal yere gelmeden önce ne yaptığını araştırmak için burada bulunuyoruz şimdi. Ruhum suçsuzdur. Hem sapkınlıktan söz ederken ne demek istediğinizi bilmiyorum, dedi kilerci sakınımlı. görüyor musun diye bağırdı Bernardo öteki yargıçlara dönerek. Bunların hepsi böyledir. İşlerinden biri tutuklanınca mahkeme karşısında sanki vicdanları temizmiş, içinde hiç pişmanlık yokmuş gibi davranırlar. Bunun suçlarının apaçık bir belirtisi olduğunu bilmezler. Çünkü dürüst bir insan yargılanırken tedirgindir. Onun için tutuklattığımı biliyor mu sorun? Biliyor musun Remigio? Efendimiz diye yanıtladı kilerci. Bunu sizin ağzınızdan duyarsam memnun olurum. Şaşırmıştım. Çünkü bana öyle geldi ki kilerci törensel soruları aynı ölçüde törensel sözcüklerle yanıtlıyordu. Sanki soruşturmanın kurallarını ve tuzaklarını iyi biliyormuş ve uzun zamandır böyle bir durumla karşılaşmak için eğitilmiş gibi. İşte diye bağırıyordu bu sırada Bernardo. Tövbe etmeyen bir sapkının tipik yanıtı. Tilkiler gibi izlerini örterler. Onları bulup çıkarmak çok güçtür. Çünkü inançları cezadan kaçmak için yalan söyleme hakkını verir onlara. Sorgucuyu yanıltmak için dolambaçlı yanıtlara başvururlar. Böyle iğrenç insanlarla iletişim kurmaya katlanmak zorunda olan sorgucuyu. Demek sözde Fraticello ya da yoksul yaşam rahipleri ya da Beginolarla hiçbir ilgin yoktu öyle mi Remigio birader? Yoksulluk üstüne uzun bir tartışma yaptıkları sırada minoritlerin yaşantılarına katıldım. Ama hiçbir zaman Beginoların mezhebine girmedim. Görüyor musunuz dedi Bernardo. Beginio olduğunu yaslıyor. Çünkü Beginolar Fraticello'ların sapkınlığına katılmakla birlikte onları Fransisken tarikatının kurumuş bir dalı gibi görürler. Kendilerini onlardan daha arı ve kusursuz sayarlar. Ama birçok davranışları birbirine benzer. Kilisede öteki insanlar gibi ellerini kavuşturup diz çökecek yerde yüzün duvara dönük, büzülmüş ya da başın kukuletayla örtülü yere kapanmış görüldüğünü yadsıyabilir misin Remigio? Aziz Benediktus'un tarikatında da gerektiği zaman yere kapanılır. Dindarca kendinden geçme anlarında. Ben sana gerektiği zaman ne yaptığını sormuyorum. Gerekmediği zaman ne yaptığını soruyorum. Demek Beginoların tipik davranışı olan bu durumlardan birine girdiğini yadsımıyorsun. Ama Begino olmadığını söyledin. Peki şimdi söyle bana, neye inanıyorsun? Efendimiz iyi bir Hristiyan'ın inandığı her şeye inanıyorum. Azizce bir yanıt. Peki iyi bir Hristiyan neye inanır? Kutsal kilisenin öğrettiklerine. Hangi kutsal kilisenin? Kendilerini kusursuz olarak niteleyenlerin, sözde havarilerin, sapkın Fraticello'ların kutsal saydıkları kilisenin mi, yoksa onların Babil orospusuna benzettikleri ve bizim hepimizin derinden inandığımız kilisenin mi? Efendimiz dedi kilerci bocalayarak, gerçek kilisenin hangisi olduğuna inandığınızı siz söyleyin bana. Ben gerçek kilisenin Roma kilisesi olduğuna inanıyorum. Papa ve onun piskoposları tarafından yönetilen, biricik, kutsal, papalığa ait Roma kilisesi. Ben de buna inanıyorum dedi kilerci. Takdire değer bir küstahlık diye bağırdı sorgucu. Takdire değer söz söyleme zekası. Hepiniz işittiniz söylediklerini. Benim bu kiliseye inandığıma inandığını söylüyor. Böylece kendisinin neye inandığını söylemekten kaçınıyor. Ama biz bu çakal hilelerini iyi biliriz. Konuya dönelim. Kutsal ayinlerin Efendimiz tarafından başlatıldığına, gerçek tövbe için Tanrı'nın hizmetkarlarına günah çıkartmanın gerektiğine, Roma Kilisesi'nin öte dünyada bağlanıp çözülecek şeyleri bu dünyada çözüp bağlama gücüne, yani günahları bağışlama yetkisine sahip olduğuna inanıyor musun? İnanmamalı mıyım? Sana neye inanman gerektiğini sormuyorum, neye inandığını soruyorum. Sizin ve öteki iyi bilginlerin inanmamı buyurdukları her şeye inanıyorum dedi yılgın kilerci. Öyle mi? Ama sözünü ettiğin iyi bilginler senin tarikatını yönetenler olmasın? İyi bilginlerden söz ederken anlatmak istediğim bu mu? Din ve iman şartlarını yeni baştan öğrenmek için kendilerini havarilerin biricik ardılları sayan bu sapık yalancıları mı izliyorsun? Eğer onların inandıklarına inanırsam o zaman bana inanacağını yoksa yalnızca onlara inanacağını mı ima ediyorsun? Böyle bir şey söylemedim efendimiz diye kekeledi kilerci. Siz söylüyorsunuz bunu bana. Neyin iyi olduğunu bana öğretirseniz size inanırım. Aman ne küstahlık diye bağırdı Bernardo yumruğunu masaya indirerek. Tarikatında öğretilen kalıbı boyun eğmez bir inatla ezbere yineliyorsun. Bana ancak senin tarikatının iyi olarak kabul ettiği şeyi öne sürersem inanacağını söylüyorsun. Sözde havariler hep böyle yanıt vermişlerdir. Şimdi sen de böyle yanıtlıyorsun. Belki de farkına varmaksızın, çünkü bir zamanlar sorgucuları yanıltmak için öğretilen tümceler yeniden çiçekleniyor dudaklarında. Böylece kendi sözcüklerinle kendi kendini suçluyorsun. Uzun bir sorgulama deneyimim olmasaydı tuzağına düşerdim. Ama şimdi asıl soruna gelelim sapık adam. Parmalı Gerardo Segarelli'den söz edildiğini işittin mi hiç? Ondan söz edildiğini işittim dedi kilerci yüzü sararak. Eğer o allak bullak olmuş yüz için hala sararmaktan söz edilebilirse. Hiç Novaralı papaz Dolcino'dan söz edildiğini işittin mi? Ondan söz edildiğini işittim. Hiç kendisini gördün mü, onunla konuştun mu? Kilerci gerçeği kısmen söylemekte nereye kadar gitmesi gerektiğini tartarcasına birkaç saniye sustu. Sonra kararını verdi ve güçsüz bir sesle, "Onu gördüm ve konuştum," dedi. "Daha yüksek sesle," diye bağırdı Bernardo. Sonunda ağzından doğru bir söz çıktığını işitebilsin. "Ne zaman konuştun onunla?" "Efendimiz," dedi kilerci, "Novara'da bir manastırda rahiptim. Dolcino'nun adamları o yörede toplandılar. Benim bulunduğum manastırın yakınından geçtiler. Önce kim oldukları bilinmiyordu." "Yalan söylüyorsun. Varaginele bir Fransisken Novara'daki bir manastırda nasıl bulunabilir?" "Manastırda değildin. O bölgede dolaşıp sadakayla geçinen Fraticello grubunun bir üyesiydin sen de. Dolciniyenlere katılmıştın." "Bunu nasıl doğrulayabilirsiniz efendim?" dedi kilerci sesi titreyerek. "Nasıl doğrulayabileceğimi, daha doğrusu nasıl doğrulamam gerektiğini şimdi söyleyeceğim sana," dedi Bernardo. Sonra Salvatore'nin içeri alınmasını buyurdu. Zavallının görünüşü acıma duygusu uyandırdı bende. Geceyi gizli ve daha sert bir sorgulamayla geçirdiği anlaşılıyordu. Salvatore'nin yüzünün her zaman korkunç olduğunu söylemiştim. Ama o sabah bir hayvana daha da çok benziyormuş gibi göründü bana. Şiddet belirtileri göstermiyordu ama eli ayağı tutmaz, iple bağlanmış bir maymun gibi okçular tarafından sürüklenen zincire vurulmuş gövdesinin devinin biçimi, acımasız sorgusunun nasıl geçtiğini çok iyi açığa vuruyordu. "Bernardo ona işkence yapmış," diye fısıldadım William'ın kulağına. "Kesinlikle hayır," diye yanıtladı William. "Bir sorgucu hiçbir zaman işkence yapmaz. Sanığın bedeniyle uğraşma işi her zaman layık kimselere bırakılır." "Ama aynı şey," dedim. "İşte değil. Sorgucu için aynı şey değil. Elleri temiz kalır onun. Sanık için de aynı şey değil. Sorgucu geldiği zaman birden ondan destek bulur. Acılarını yatıştırdığını görür. Bu yüzden de yüreğini açar ona." Üstadıma baktım. "Şaka yapıyorsunuz," dedim, yüreğim sıkışmış. "Bunların şakaya gelir yanı var mı sence?" Bernardo şimdi Salvatore'yi sorguya çekiyordu. Adamın insanlıktan çıkmış, bir Habeş maymununa indirgenmiş, Bernardo'nun sorularını onun yardımıyla herkesin güçlükle anladığı bir biçimde yanıtlarken kullandığı, her zamankinden daha karmakarışık, böyle bir şey olabilirse, kırık dökük sözcüklerini anlamlı sözcüklere dönüştürmeye kalemimin gücü yetmez. Bernardo soruları Salvatore'nin ancak evet ya da hayır diye yanıtlayabileceği, hiç yalan söyleyemeyeceği bir biçimde soruyordu. Okur onun ne söylediğini kolayca tasarlayabilir. Parçalarını birleştirdiğim öykünün bir bölümünü anlattı ya da bütün gece anlatmış olduklarını doğruladı. Bir Fraticello, çoban ve sözde havari olarak dolaşmasını, Fra Dolcino zamanında Remingo'ya Dolciniyenler arasında nasıl rastladığını ve onunla birlikte Monte Rebello savaşının ardından nasıl kaçtığını, çeşitli serüvenlerden sonra nasıl Casele Manastırı'na sığındığını, daha sonra sapkın Dolcino'nun yenilgiye uğratılıp yakalanmadan az önce Remigio'ya nereye ya da kime götürülmek üzere olduğunu bilmediği bazı mektuplar emanet etmiş olduğunu ekledi. Remigio bu mektupları teslim etme yüreklerini kendinde bulmaksızın her yanında taşımıştı. Manastıra geldiğinde üstünde taşımaktan korktuğu ama yok etmek de istemediği için onları Aedificum'un gizli bir yerinde saklaması için kütüphaneciye teslim etmişti. Evet, Malachi'ye. Salvatore konuşurken kilerci nefretle ona bakıyordu. Bir an geldi ki, "Yılan, pis maymun, ben sana babalık, arkadaşlık, koruyuculuk ettim. karşılığını bana böyle ödüyorsun demek diye bağırmaktan kendini alamadı. Salvatore korunmaya muhtaç, koruyucusuna baktı ve güçlükle konuştu. Remigio, efendim, olabildiğim sürece senin adamın oldum. Bana çok sevgi gösterdin ama zabıta memurunun ailesini tanıyorsun. Atı olmayan yaya gider. Deli diye bağırdı Remigio bir kez daha ona. Kendini kurtaracağını mı umuyorsun? Senin de bir sapkın gibi ölebileceğini bilmiyor musun? İşkence altında konuştuğunu söyle. Hepsini uydurduğunu söyle. Bütün bu sapkınlıkların adını ne bilirim ben? Paterenler, Gazzesi, Peonisti, Arnaltçılar, Siperonisti, Sirkonsisi. Okumuş bir adam değilim ben. İçimde kötülük olmaksızın günah işliyordum. Bernardo Efendimiz Hazretleri bunu biliyor. Onun hoşgörü göstereceğini umuyorum. Baba, oğul ve kutsal ruh adına. Görevimiz izin verdiği ölçüde hoşgörülü olacağız dedi sorgucu. Bize ruhunu iyi niyetle açmanı bir baba sevgisiyle değerlendireceğiz. Hadi git şimdi. Git de hücrende düşün ve Efendimizin merhametine sığın. Şimdi bambaşka bir sorunu görüşeceğiz. Demek ki Remigio, Dolcino'dan aldığın bazı mektupları üstünde taşıyordun. Sonra da onları kitaplıktan sorumlu olan rahip kardeşine verdin. Doğru değil, doğru değil diye bağırdı kilerci. Böyle bir savunmanın hala bir yararı olabilirmiş gibi. Bernardo onun sözünü kesti. Ama bunu doğrulaması gereken sen değilsin. Hilde Saimli Malachi. Kütüphaneciyi çağırttı. Ama hazır bulunanlar arasında yoktu. Onun yazı salonunda ya da hastanenin çevresinde Benno'yu ve kitabı aradığını biliyordum. Gidip getirdiler. Allak bullak hiç kimsenin yüzüne bakmamaya çalışarak göründüğünde William üzüntüyle "Şimdi Benno dilediğini yapabilir" diye mırıldandı. Ama yanılıyordu. Çünkü duruşmayı izlemek için salon kapısının çevresine yığılan rahiplerin üstünde Benno'nun yüzünün belirdiğini gördüm. Onu William'a gösterdim. O zaman Benno'nun olup bitenlere duyduğu merakın, kitaba duyduğu meraktan daha ağır bastığını düşündük. Daha sonra onursuz pazarlıklardan birini daha yaptığını gördük. Malachi gözlerini kilercinin gözlerinden kaçırarak yargıçların önünde belirdi. Malachi dedi Bernardo. Bu sabah Salvatore'nin geceki itirafından sonra burada hazır bulunan sanıktan mektup alıp almadığınızı sordum size. Malachi diye uludu kilerci. Az önce benim aleyhime bir şey yapmayacağına ant içmiştin. Malachi sırtı dönük durduğu sanığa doğru belli belirsiz döndü ve neredeyse işitemeyeceğim kadar alçak bir sesle "Yalan yere ant içmedim" dedi. "Sana zarar verebilecek şeyi daha önce yapmıştım. Mektuplar bu sabah Saint Severinus'u öldürmeden önce Efendimiz Bernardo'ya teslim edildi. Ama Severinus'u benim öldürmediğimi biliyorsun. Bilmen gerekir çünkü sen de oradaydın. Ben mi diye sordu Malachi. Ben sen yakalandıktan sonra içeri girdim. Ne zaman girdinse girdin diye araya girdi Bernardo. Severinus'un laboratuvarında ne arıyordun Remigio? Kilerci dönüp şaşkın gözlerle önce William'a, sonra Malachi'ye, sonra da gene Bernardo'ya baktı. Ama ben burada hazır bulunan William biraderin bu sabah Severinus'a bazı kağıtları saklaması söylediğini işittim. Dün geceden beri Salvatore'nin yakalanmasından sonra korkuyordum ki bu mektuplar... Demek bu mektuplar hakkında bir şey biliyorsun diye bağırdı Bernardo, yengi kazanmışçasına. Kilerci bu noktada tuzağa düşmüştü. İki zorunluluk arasında sıkışıp kalmıştı. Ya kendini sapkınlık suçlamasından kurtaracak ya da cinayet kuşkusunu ortadan kaldıracaktı. İkinci suçlamayı göğüslemeye karar vermiş olmalıydı. Bunu içgüdüyle yapmıştı. Çünkü artık hiçbir kurala, hiçbir öğüde göre davranmıyordu. Mektuplardan sonra söz edeceğim. Onların benim elime nasıl geçtiğini anlatacağım. Ama izin verin, önce bu sabah olanları anlatayım. Salvatore'nin Efendimiz Bernardo'nun eline düştüğünü görünce bu mektuplardan söz edileceğini düşündüm. Yıllardır bu mektupların anısı yüreğimi sızlatıyordu. Sonra Severinus'la William'ın bazı kağıtlardan söz ettiklerini işitince, nasıl söylesem, korkuya kapılıp Malachi'nin kaygılanarak onları Severinus'a vermiş olduğunu düşündüm. Onları yok etmek istiyordum. Bunun üzerine Severinus'un yanına gittim. Kapı açıktı ve Severinus ölmüştü. Mektupları eşyaların arasında aramaya başladım. Korkuyordum. William kulağıma fısıldadı. Zavallı budala. Bir tehlikeden korkarken bir başkasının içine tepe taklak yuvarlandı. Diyelim ki hemen hemen dikkat et. Hemen hemen diyorum. Gerçeği söylüyorsun diye onun sözünü kesti Bernardo. Mektupların Severinus'ta olduğunu sanıyordum ve onları Severinus'un laboratuvarında aradın. Peki niçin onda olduğunu sanıyordun mektupların? Ve niçin daha önce öteki rahip kardeşlerini öldürdün? O mektupların uzun zamandır elden ele dolaştığını mı düşünüyordun yoksa? Bu manastırda yakılmış sapkınlardan arta kalan yadigarları toplamak bir alışkanlık mı yoksa? 47. ayrımın sonu, sayfa 530, devamı 48. ayrımda.